Ayrım 16.
Ama işindeki başarıların beni çok sevindiriyor. Heyecanlanıyorum düpedüz. Bu kazandığın ikinci konkur değil mi? Sakın grup işi küçük proje diye yabana atma. Sen henüz işin çok başındasın. Konkurcu mimarları severim. Disiplinli, enerjik ve hırslıdırlar. Zaten çalışkan olduğunu da biliyorum. Harika bir yoldasın. Haydi durma, koş. Sözünü ettiğin turizm patlaması zaten bekleniyordu da ne şiddette patlayacağı pek kestirilemiyordu. Turizm, üçüncü dünya ülkesi, döviz falan feşmekan derken elbette çevre kirliliği de gündeme gelecekti. Gelmişti. Senin çevre problemleriyle ilgilenmen bana çok anlaşılır geliyor. Bu işe bir moda olarak ilgi duymak yerine ciddi ve yapıcı çalışmalarla katılmak gerekir. Burada değişik üniversitelerde müthiş ilginç çevre programları var. Eğer aklına yatarsa sana broşür yollayayım. Belki bir master, çevre psikolojisi, çevre sağlığı, ekoloji konularında yüksek lisans çalışmasına kaydolabilirsin. İlgilenirsen her bakımdan yardımcı olurum. Sahi, neden vaat edilmiş topraklara gelmiyorsun? Gezmeye, ziyarete ya da yerleşmeye. Bak yine üzdün beni. Hani Hakan'la iyi gidiyordu ilişkiniz. Biraz ilgisiz, umursamaz geldi mektubundaki üslubun. Keşke yanında olsaydım, elini tutup artık babandan intikam almaya son verip kendin için kendi sevdalarını yaşamalısın Nilsu diyebilseydim. Terk etmek, çıkıp gitmek, eşyalarını bile almadan bırakmak bu bir boş gurur mu, gereksinme mi, zevk mi? Aslında ne denli hassas, sevecen ve ciddi olduğunu bilmesem seni taş kalpli, şıp sevdi, sadist, hatta nemfoman sanabilirim. İçindeki o kontrolsüz öfkeyi, acıyı ve aldatılmış duygusunu yenebilecek kadar güçlüsün oysa. Beni korkutan başaramayacağın endişesi değil, ben duygusal yaşamındaki dengesizliğin er geç kişiliğini zedeleyerek kendini sevmeyeceğinden korkuyorum. Bu da olur mu deme. Olur. İnsan yanlışlarını yinelediğini anlayabilmek için orta yaş sınırına kadar gidebiliyor. O noktada ya kendini eğitmeyi başarıyor ya da iştahsız ve bıkkın birine dönüştüğünü görüyor. İyi ama kendisini sevmeyen kimi sevebilir ki? Oysa senin sevginle keyif çatıp bereketlenecek erkekler de vardır. Seni seven erkekleri üzerek, korkutarak ve iterek babanın hayaline ders veremezsin. Hem neden ders vereceksin? Baban seni hep çok sevmiştir. Belki sevgisini senin istediğin tarzda dile getirememiştir ama senin ve kardeşinin adına kendi isteklerinin bazılarını eksik yaşamıştır. Her şeyi, hepsini bilmen gerekmez ama baban çocuklarına iyi bir baba olmayı kendi mutluluğuna tercih edebilen bir insandır.
Olmuş mudur? Bu nasıl, nerede ve kiminle tartışılacağına bağlı bir sorudur. Onun evlendiğini yazmışsın. Hem şaşırdım hem şaşırmadım. Ben asıl nasıl biriyle evlendiğiyle ilgilendim. Çünkü eşlerimiz kimliğimizi ele veren ciddi ipuçlarıdır. Bankacı Şule Hanım bana benzemiyor herhalde. Mutlu olsun. Gerçekten mutlu olmasını diliyorum ve baban mutluluk dileğimin işten olduğunu bilecek kadar beni tanır. Ben hala yalnızım. Çünkü yalnız kalmak, kendimi dinlendirmek ve iç seslerimi dinlemek istiyorum. Yaratıcı yalnızlık konulu 3 günlük bir seminere katıldım. Connecticut eyaletinde küçük bir üniversitede düzenlenen ilginç bir seminerdi. Ben sadece yalnız kalmamak için biriyle beraber yaşayacak insanlardan değilim Nilsu. Olamam da. Cem'in 2 yıl sonra üniversiteyi bitirip kelli felli bir doktor olacağına inanmak öyle zor ki. Ben onu yemek masasında mızıkçılık eden, sinemalarda uyuklayan, sık sık hasta olan, ne babasına ne ablasına sokulan, vahşi küçük bir kedi gibi anımsıyorum. Çok güzel, hırçın ve kibirli. Sonraki yıllarda hiç görmedim. Herkesten, hepimizden kaçtı o çocuk. Eğer onunla ilişkisini düzeltmek, daha yakınlaşmak istiyorsan, en az senin kadar onun da istekli olması gerekmez mi? Annenle ilişkisi nasıl? Ah, çok güldüm. Demek annenin kocasına, iş adamı Fikret mi diyorsunuz siz ona? Doktor çıkınca sizi ücretsiz ameliyat ederim demiş ha. İlahicem, basbayağı iğnelemiş adamı ha. Sahi senin annenle ilişkin nasıl? Hala onun intihar ettiğine inanıyor musun? Biraz yakınlaşmayı denesen. Artık yorgan gitti, kavga bitti nasıl olsa. Belki o da seni özlüyordur. Mike'dan hiç haber alamadım. Sana yazdı mı? That's all, sweetie. Sevgiyle, Selen. 5 Nisan 1986, Madison, Wisconsin. Nilsu, dearest. Sana güncel olaylarla ilgili aydınlık bir mektup yazmayı ister miydim bilmiyorum. Gerçekten böyle isteklerimin kaldığını pek sanmıyorum. Yani şu son sevgilinden de ayrılacaksın diye hayıflanmamı, uzaktan bile olsa sırtını sıvazlayıp seni benim kadar kimse anlayamaz dememi, eskiden olduğu gibi parmaklarımı göz kapaklarına dokundurup sana şarkı söylememi, sık sık telefon edip yaşamın güç yanlarına direnişini desteklememi bekliyor olabilirsin. Belki de seni annenin intiharı, babanın Selen yerine çok sıradan bir kadınla beraber oluşu, bu konularda teselli etmem için çıldırıyor olabilirsin. Öyle mi bilmiyorum. Fakat bildiğim artık içimden böyle canlı ve dünyavi heyecanların geçmediği, kesinlikle geçmediği. Beni kadınlar, aşklar, insanlar ve onların sorunları ilgilendirmiyor. Hiçbiri umurumda değil. Evime kapandım ve kendimi yaşıyorum. Kendi yaptığım müziği dinliyorum. Kendi kestiğim odunları şöminede yakıp ısınıyorum. Burada hala kış sürüyor, kar yağıyor. Kendi sebze yahnimi pişiriyor, kendi hayallerimi kuruyorum. Bol bol yürüyorum ve istediğim kadar düşünüyorum. Evimin yakınında küçük bir orman var, yürüyüşlerimi orada yapıyorum. Bu ev tam bir harabeydi. Vakti zamanında babamla Alicia yaşamış burada. Ben bu evde doğmuşum. Sonra herkes terk etmiş. Herkes, hepsi. Evi adam etmek istediğimde banka bile kredi vermekten çekindi. Babamın akrabaları biraz yardım ettiler ama yetmedi. Arabamı sattım, birikmiş paramı kullandım ve şimdi biraz yaşanır bir hale geldi. Yine de duvar yalıtımı olmadığından bu kuzeyin soğuğuna dayanabilmek için eski ordu battaniyeleriyle döşedim ahşap duvarları. Bir de bisiklet aldım kendime. Konforum yok ama zaten ben hiçbir zaman konfor düşkünü olmadım ki. Anılarım, izlerim ve hayaletlerim, benim sahip olduklarım bunlar, bana yetiyorlar. Bir yandan doğal, sade ve özgün, bir yandan olabildiğince özgür yaşıyorum. İstersen buna fiziksel gereksinimleri minimuma indirgenmiş, duygusal frekansı yüksek bir yaşam biçimi de diyebilirsin. Sen mektup yazdığım son insansın. Roberta'ya ve Selen'e de yazmıyorum. Sahi, Roberta'yı da tanımazsın sen. Tanıma zaten. Delirdiğimi düşünen uzak komşularımın, yakın akrabalarımın aksine son derece iyi ve keyifliyim. Üstelik bambaşka bir boyutta mutlu olduğumu bile söyleyebilirim. Sana sözünü ettiğim bir roman çalışması vardı, bildin mi? İşte onun üzerine ciddi biçimde eğildim. Müzikli bir roman bu. Her bölüm için bir beste yapıyorum. İlk 24 bölümünü bitirdim, bestelerini de yaptım. Ölüm üzerine bir roman bu. Daha doğrusu romanın kahramanı bizzat ölümün kendisi. Sarışın, mavi gözlü, müthiş çekici bir kadın bu. Ölüm. Adı Josefina. Kasaba kasaba, ülkeleri ve dünyayı dolaşarak şarkı söylüyor, dans ediyor. Yaşlanmak, sıkılmak, yetişememek, peşinden koşmak gibi endişeleri yok. Çünkü onun zamanı sonsuz. Çünkü o sonsuza dek gezecek, sonsuza dek şarkı söyleyip dans edecek. Peşinden binlerce erkeği sürükleyecek, gözlerinin çelik mavisi, teninin bebek pembeliği ve dokusunun dişi kıvraklığının çelişik albenisiyle eritemeyeceği irade, kımıldatamayacağı taş kalmayacak. Daima, dünya döndükçe ve hep. Çünkü Josefina ancak yok ederek var oluyor, anlıyor musun? Herkes ondan korkuyor ama yine de herkes ona koşuyor. Çünkü karanlığın ürküntüsü içinde tatlı tatlı fısıldayan sesin korkunç albenisi var onda. Çünkü doğu masallarının yasak 41. odasının gizemi var onda. Bir kadına çok yaraşan gurur, özgürlük, kendini beğenmiş, hatta kafa tutan bir bağımsızlık var Josefina'da. Çok esrarengiz bir kadın. Cinselliği, müstehcenlikle doğallık arasındaki kaygan sınırda koşturuyor, dolu dizgin. Erotizmle pornografi arasındaki bıçak sırtında o var. Josefina yok ettikleri için acı çekmez. Yok olan bir insan aslında onun için varlığını başka biçimde sürdürmektedir. The sun also rises, yani güneş de doğar. Romanının girişini anımsıyor musun? Hemingway'in Excelsior'dan yaptığı alıntıyı düşünür Josefina. Bir nesil geçer gider, başka bir nesil gelir ama yeryüzü sonsuz sürer gider. Güneş de doğar ve güneş batar. Doğduğu yere koşar gider. Rüzgar güneye yollanır. Sonra kuzeye yönelir. Durmamacasına dolanır ve rüzgar dolaşımına denk geri döner. Bütün nehirler denize varır. Gene de deniz dolmaz. Nehirler çıktıkları yere dönerler. Nil Su, müthiş bir proje bu. Harika bir roman olacak, inan bana. Anladığın gibi artık beni heyecanlandıran tek şey bu. Çünkü bittiğinde ölümü bunca iyi anlatmış bir başka yazılı nesir bulunamayacak Batı dünyasında. Müzikte, şiirde, tiyatroda örnekleri var biliyorsun. Wagner, Mozart, Chopin, Rilke, Goethe, Shakespeare hemen aklıma gelenler. Ama böyle bir başka roman yok. Benim için ölümü yazmak ve bestelemek dışında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin önemi kalmadı. Belki de iyi bir eser yaratmanın bir numaralı koşulu da budur. Beni anlıyor musun Nilsu? Anlamıyorsan bile anlıyormuş gibi yap Baep. Senin gibi Selen'i de ölümü bir kadın, bir femme fatale gibi işliyor oluşuma takılacağını tahmin ediyorum. Belki de maço diye suçlayacaksınız beni. Öyle yapma, yın. Sakın. Ölümün cinsiyetinin doğurgan oluşuyla ilgisi var, benimle değil. Doğurganlığının annelik kavramından çok üremek eylemiyle bağlantısı söz konusu. Çünkü yok ettiklerinin yerine yenilerinin gelmesi, bir denge kurması zorunlu. Her neyse, burası henüz oturmadı kafamda. Yeni kuruyorum. Tamamladıkça sana yazacağım. Şimdilik sana romanın bölüm müziğinin notalarını yolluyorum. Dişini sıkarsan gitarla çıkartabilirsin. Karmaşık görünüşüne sakın aldırma. Bu bölümün adı Josefina Dans Ediyor. Ölümün Dansı. Mutlu ol, kendin ol. Dostun Mike. P.S. romanın adı Ölümdü olacak. Ne dersin? 21 Mayıs 1986 New York. Sevgili Nilsu, Mike'ın romanı ile ilgili haberlerin beni müthiş çarptı. Romanın çok ilginç ve şok edici bir güzelliği var. Yoruyor, bitap düşürüyor, dövüyor insanı. Anlattığın kadarıyla bile. Fakat korkuyorum. Madem bu romana böyle her şeyiyle tutundu, bütün ışık kaynağını ona yükledi, romanın çok güzel olacağına inancım kadar, roman bittiğinde başına gelecekler konusunda da kuvvetli sezgilerim var. Abartıyor muyum? Onun nekrofilikliği kadar benim yaşama tutkunluğum, onun yalnızlığı olumsuzlaşması kadar benim olumlamam. Mike'la ne denli zıt, ne kadar farklıyız. Yine de bir noktada çok benziyoruz. Ya sen? Sen Nilsu? Sen bir yanınla ona, bir yanınla bana yakın oluşunu nasıl çözüyorsun? Aslında kendini nasıl tanımlıyorsun? Belki de sen iyi bir sentezsin. Mike'la aranızdaki edebi mektuplar beni tahrik etti. Ben de sana çok sevdiğim bir şiiri yazmaya karar verdim. Bu şiirin benim için önemli bir anısı var, babanla ilgili. Bir başka ülkeye, bir başka denize giderim, dedin. Bundan daha iyi bir başka şehir bulunur elbet. Her çabam kaderin olumsuz yargısıyla karşı karşıya. Bir ceset gibi, gömülü kalbim. Aklım daha ne kadar kalacak bu çorak ülkede? Yüzümü nereye çevirsem, nereye baksam, kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün. Boşuna bunca yılı tükettiğim ülkede. Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede koşacaksın, aynı evlerde kır düşecek saçlarına, dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şey umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte öyle tükettin demektir. Bütün yeryüzünde de. Ben Mike kadar gezgin biri değilim ama yaşantım iki ülke ve iki kültür arasında geçti, geçiyor, geçecek. Bazen burayı, bazen orayı özlerim. İkisinin de tadını ve tatsızlıklarını sevinç ve öfkeyle yaşarım. Kimisi bölünmüş hayat der buna, kimisi zengin. İstanbul'dan ve babandan ayrılmam gerektiğinde bu şiiri babana okumuştum.
Onun algıladığı şiirle benim ona okuduğum şiir öyle farklıydı ki. Ayrılma gerekliliğinin somut nedenini apaçık ortaya koymuştu. İstersen babanla ayrılmamızın nedeni bu kent şiiridir diyelim. Ne şiirsel. Sence ne diyor Kafafis? Dün canımı sıkan bir şey oldu. Ernesto hastalandı. Vet kliniğine gittik, kan tahlili yapıldı. Oysa gencecik bir kız daha. Umarım ölüp gitmez. Öyle alıştım ki ona. Sahiden gelmeyi düşünüyor musun? Yatacak ve yiyecek işini hiç dert etme. Sen bir uçak bileti bul, gerisini ben hallederim. Ağustos sonu gelebilirsen bir hafta birlikte tatil yapabiliriz. Mike kabul ederse Wisconsin'a bile gideriz. Hakan'la ilişkinin sürüyor olmasına seviniyorum. Ama mektuplarındaki ses tonundan tutkusuz, dostluk yanı daha ağır basan bir ilişki havası alıyorum. 10 yaş demek. Yine de bu rekor Nilsu. Bana kızacaksın ama ben yaşları, başları, kökenleri ve beklentileri benzer insanların daha uyumlu ilişkiler yaşayacaklarına inanıyorum. Demek Hakan bilgisayarla mimarlık yapan bir büronun sahibi. Çok sevindim. Çünkü burada bilgisayarsız mimarlık kalmadı gibi bir şey. Eninde sonunda Türkiye'ye de girecektir kompütür. Peki sen hala Manuel misin? Hakan'ın seni güldürüyor oluşu güzel. Esprili erkekler yaşamı renklendirirler. Peki seni düşünüyor ve düşündürtüyor mu? Sen yalnızca enine boyuna değil, derinliğine de gelişmiş bir kadınsın. Yüzey hesabı kadar hacim hesabı da bilmeli. Seni elinden kaçırmak istemeyen erkek bunların hepsini bilmeli. Sen bana benzersin Nilsu. Şimdi Ernesto'nun tahlil sonuçlarını almaya gidiyorum. Heyecanlıyım. Aynı evi bir kediyle bile paylaşsan onunla ilgili ona bağlı yaşıyorsun. Sevgi, dostluk, şimdi artık özlemli. Selen. P.S. Bir bilimsel dergide organik çiplerle ilgili bir makale okudum. Babanın böyle bir projesi vardı bir zamanlar. Makaleyi kesip sana yolluyorum. Kendisine ilet ama benim yolladığımı söyleme lütfen. 16 Temmuz 1986 Madison, Wisconsin. Sevgili dost Nilsu, dearest. Romanımı beğenmiş olman beni müthiş sevindirdi, teşvik etti. Senin iyi bir okur oluşun dışında ve yanında, 3 yıl boyunca yakınım olman, beni tanıman ve daha önemlisi, ölümün yüzünü benim kadar yakın çevrende görmüş olman değerinin göstergeleridir. Bir de o çok genç yaşında aldığın formasyonuna benim ciddi katkım olduğunu düşünürsek, belki çok bencilce ama doğru, senin edebiyat beğeninin bir anlamda benim uzantım olduğunu düşünüyorum. Kızma. Yo, hayır, kız. Kız. Türkçe söylersek be angry. Genç kız anlamında mı gelir? Türkçemi iyice kaybettim artık. İşte romanımı beğenmem bu nedenlerle coşturdu beni. O halde ben de sana sırrımı vereyim. Romanım iki kopya yazıyorum. Biri sana, biri bana. Başka kopyası yok. Olmayacak. Sen ve ben o kadar. Bir gün yayımlanırsa her bölümü için özgün müzik bestelenmiş, yanında kasetiyle satılan ilk kitap olacak. İlk müzikal roman. Kapağında şöyle yazacak. Michael McClure. Adı Ölümdü. Müzikal roman yalnızca ölümle yüzleşenlere önerilir. Ama yalnızca bir düş. Yayımlayacaklarını sanmam. Kim ilgilenir ki? Hem sonra belki ben de istemem. Bilmiyorum. Zaten bunun şimdi hiç önemi yok. Son haftalarda yeni bölümler yazdım ve besteledim. Josefina kendine yeni bir kurban seçti ve onu yok etme planları kurdu. Yeni kurbanının adı Ernest London, bir yazar. Ernest London ilginç bir adam. Hemen bütün dünyayı gezmiş, pek çok kadın tanımış, başarının tadını, yalnızlığın ve ihanetin sancısını yaşamış, yazdıkları sarsıntı yaratan çizgi dışı bir yazar. Saf, deneyimsiz ve çok genç erkekleri etkileyip çabucak yok etmekten bıkan Josefina, canının sıkıldığı bir sırada Ernest London'a rastlayınca müthiş keyiflenir. Çünkü bu tam bir challenge'dır ve Josefina'yı tahrik eder. Elbette Josefina da Ernest için çok ilginçtir. O ana kadar tanıdığı bütün kadınlardan farklıdır. Çok tutkulu, erotik, yırtıcı, yakıcı, acımasız, zeki, yaman bir kadın olarak görmektedir ölümü.
Gördüğü bu ateşten kadının aslında ölüm olduğunu bilmeden şöyle yazar günlüğünü Ernest London. Şefkatle şiddetin, istekle boş vermişliğin, geçmişle geleceğin, zekayla aptallığın, tesadüfle planlanmışın, usturayla tokadın, müstehcenlikle seksin, bekaretle orospuluğun, çılgın bir karışımı yapılsa adı Josefina olurdu. Onu sahnede dans ederken izliyorum ve sanki bir tek ben anlıyorum sanarak böbürleniyorum. Başka çaresi yok. O benim kadınım olmalı. Tarihe Ernest ve Josefina olarak geçmeliyiz. Ernest London ölümü böyle tutkuyla sever ve ister. Anlıyor musun Nilsu? Ölümü bir kadını sevmek ve istemek gibi algılamayı anlıyor musun? Fakat Josefina'yı düş kırıklığına uğratacak bir şey olur ve Ernest London tıpkı diğer kurbanlar gibi çabucak teslim olur kadına. Halbuki Josefina bir çetin cevize, güç bir erkeğe rastlamak ve yeni yöntemlerle onu baştan çıkarmak istemektedir. Zorlamak, terlemek ve didişmek özlemindedir. Oysa Ernest London için durum farklıdır. Yıllarca dişiyle, tırnağıyla uykusuz geceler, sancılı gündüzler ve göz nuruyla yarattığı kişiliğinin en gizli kapılarını sonunda rahatça açabileceği bir kadına rastlamış ve özbenlik hazinelerinin anahtarını ona gururla sunmuştur. O mutludur. İşte bu noktada erkeklerin güçlü, dayanıklı ve sağlam zırhlarının kadınlar karşısında nasıl bir beceriksizlik, saflık ve cahillikle düştüğünü anlatmak istedim. Çünkü bu böyledir. Ah, bu bütün güçlü erkekler için böyledir. Halbuki Josefina'yı gizli kapılar ardındaki hazineden çok kapıları kapalı tutan iradenin gücü ilgilendirmektedir. Asıl oyun bu irade gücüne karşı saldırı tekniklerinin altında yatan eğlencedir. Böyle çabucak teslim aldığı Ernest London artık pek de iştah açıcı değildir. Sahneyi bir süre renklendirebilmek için bir çocuk doğurur Josefina. Önceleri baba olmak fikrine bir yazarın evcilleşmesi onu yok eder diyerek karşı çıkan Ernest London, oğlunu kucağına aldığı an bu bebeğin taptığı kadınla arasındaki en organik ortaklık olduğunu düşünür ve oğlunu çok sever. Çocuğun adı Martin'dir. Martin London. Martin annesiyle babasının pek çok özelliğini edinmiş farklı bir çocuktur. Ölümle yaşama sevgisi yan yana yaşamaktadır onun yüreğinde. Bir yandan heyecanlı, pozitif, coşkulu ve güler yüzlüdür. Hayatı çok sever. Bir yandan da hüzünlü, bulutlu, negatif ve içe dönüktür. Ölümü merak eder. Kişiliği oluşturan ölüm ve yaşam sevgisinin siyah-beyaz kontrastı, şiddetli bir uyumsuzluk, gözle görülür bir trajedi yaratmakta, küçük Martin bu hastalığın yaşamı boyunca yakasını bırakmayacağını anlamaktadır. Bu anlattığım Martin London bölümünün müziği Allegra Tristezza başlığını taşıyor. Sözlerinin yazımını çok çabuk ve kolay, bestesini zor yaptım. Sancılı uzun bir dönemde çıktı müziği. Önce 3 ayrı beste yaptım ama hiçbirini beğenmedim. Benim istediğim çok canlı, coşkulu tonların karanlık ayrıntılarla çözüldüğü bir melodiydi. Sonunda diyalektik bir analizle çözdüm sorunu. Strauss ve Wagner dinledim bir ardına günlerce. Bir Strauss, bir Wagner. Sonra Gershwin ve Mozart. 4. kaset